Ayrım 7.
Sayfa 88. Ben geçen yılki Paris mektuplarında Almanya'da kamuoyunun anlamının bilinmediğini, o yüzden Alman halkının kocaman bir sıfır olduğunu yazıyor. Monarkın devlet ile eşit olduğunu yazıyor. Ben de şunu eklemek istiyorum. Metternich de bugün artık monark demek. Eğer bizim monarklarımız, yani bizim Metternichçi baylarımız soyluluğun temsilcilerini 14. Ludwig'in yaptığı gibi bir kamçıyla hala kovalamadılarsa bunun nedeni onların çok sessiz olmalarındandır. Bu sessizlikleriyle yöneticileri kendilerini kovalama zevkinden bile mahrum ediyorlar. Edward Montini bir Jacoben ve bununla gurur duyuyor diyerek güzel yazı hocası göğsünü kabarttı. Ben Napolyon'un alçakça maceralarını sırf Ren ülkesini uyandırması nedeniyle bile olsa affedebilirim. Farkında olmadan bize devrim ve özgürlük sevgisi aşıladı. Evet Karl, sana harfleri güzel ve okunaklı yazmayı yeterince öğretememiş olsam bile kendi fikirlerimden bir şeyler vermiş olabilirim. Benim damarlarımdaki kanın bir kısmı da Fransız kanı. Bu yüzden iyimser fikirciklere dalamıyorum. Karl karşısında Edward Montini'nin kitap dükkanını ve vitrinini gördüğünde rahatladı. 6. Johann dayıyı hava kararmadan önce beklemiyorlardı. Marx ailesinin evinin ikinci katında misafir vardı. 7 çocuğun doğduğu odada yuvarlak bir masanın çevresinde Bayan Marx iki bayan arkadaşıyla oturuyordu. Sophie divanın bir köşesine büzülmüş cüzdan dikiyordu. Yaşı dolayısıyla evli kadınların konuşmalarına katılma hakkından yoksundu. Henriette misafirlerine kahve ve taze kurabiye ikram ediyordu. Limon kokusu yayan kurabiyelerin gizli formülü onun gurur kaynağıydı. Konuşmalar hep kızlara terbiye vermenin zorlukları üzerineydi. 12 çocuğu olan Bayan Schlag'ın bu konuda çok ciddi bir prestiji vardı. Bayan Schlag'ın dış görünüşünde en fazla dikkat çeken şey süsleriydi. Özellikle küçük şapkaları çok ilginçti. Onları kendisi yapıyordu ve böylece aile bütçesine ciddi katkılarda bulunduğuna inanıyordu. Ama pahalı kumaşlara düşkünlüğü kötü alışkanlık denebilecek kadar ciddiydi. Şapkalardan kazandığı paranın çok daha fazlasını kumaşlar yutuyordu. Aşırı zayıf bir vücuda sahip olması, mozel çiçeklerinin rengindeki elbisesinin altına en az 3 etek giymesine imkan veriyordu. Bayan Schlag'ın her adımda çıkardığı sesler Ren ormanlarının rüzgarını bile kıskandırırdı. Yanlara doğru dökülen saçlarının üzerine bugün kondurduğu şapka köpüren bir şelalenin dik başlılığını andırıyordu. Bayan Schlag kumaş parçacıklarını büyük bir ustalıkla korkunç bir kargaşaya sokmuş, onları bulanık bir suyun durmadan yanaklarına, gözlerine ve omuzlarına düşen damlalarına benzetmişti. İkide bir şapkasını düzeltip ev sahibinin omuzu üzerinden iki pencere arasındaki duvarda asılı duran aynaya bakıyordu. Bayan Schlag'ın elinde bir de el işi vardı. Trier sakinleri el işleri olmadan asla misafirliğe gitmezlerdi. Ben balo yapılmasına karşıyım ama bu kış bizim kızlarımızın şanssızlığına sürekli balolar yapıldı diyordu Bayan Schlag. Günümüzde balolar başına buyrukluğun hakim olduğu yerler. Dans etmek her ne kadar masum bir eğlence şekli olsa da, hız ve fizik açısından her ne kadar yararlı olsa da ben karşıyım. Düzgün bir frak giymiş herkesin bu baloya niye davet edildiğini anlayamıyorum. Bu adamların masum yaratıklara sarılıp onlara arzulu bakışlarla bakmalarına neden izin veriliyor? Günümüzün genç insanları arasında namusuna sadık kalanlar çok az. Eline geçen her şeyi okuyup çevresinde olup biten her şeyi görüyorlar. Şimdi dedikodu yapmak istemiyorum ama gerçeği söylemek gerekirse Bayan Westphalen Jenny'ye yeterince katı davranmıyor. Oysa kızı artık evlenecek yaşa gelmiş. Henriette korkarım kızınıza da kötü örnek olacaktır. Jenny tüm balolara gidiyor. Sahip olduğu güzellik ve asil kanıyla bu çok tehlikeli bir şey. Bu genç bayanın sonu ne olacak? Tahmin etmeye korkuyorum ama iyi birini bulacağını hiç sanmıyorum. Bayan Schlag'ın şapkası isyankar bir tavırla kafasını sallanmaya başladı. Sophie el işinden başını hiç kaldırmadan gülmemek için dudaklarını ısırıyordu. Westphalenlere haksızlık ediyorsunuz diye cevap verdi Henriette. Jenny Sophie'nin arkadaşı ve tam bir mütevazılık, kibarlık, incelik örneği. Çok hareketli ama çok da bilgili. Biraz da yaramazlığa eğilimli. Ama devir böyle. Benim kızlarım erkek kardeşlerinin kitaplarını okuyorlar ve kocam bunu çok mantıklı buluyor. Elbette ki biz gençken çok daha farklıydık. Jenny Westphalen de zamane çocuğu ama her şeye rağmen o dünyanın en narin çiçeği. Ah diyerek Bayan Schlag yüzünü kırıştırdı. Söylemek gerekirse aristokratların dürüstlüğüne inanmıyorum. Ne de olsa o bir barones. Onun dürüstlüğü çok yapmacık. Göreceksiniz bir gün bu göz kamaştıran Jenny bir soylu zengini evlenince küçük bir tomurcuktan havalı kendini beğenmiş bir güle dönüşecektir. Biz onun gibilerini çok gördük. O zaman sizi ve Sophie'yi tanıyacak mıdır acaba sevgili Bayan Marx? Şu anda Jenny kendini beğenmiş biri gibi görünmüyor ama bu anormal bir durum değil, sadece kurnazca bir oyun. Hala bir nişanlısı olmaması bile ince hesaplar yaptığının göstergesidir. Daha 19 yaşında gelinlik giymek için acele etmesine hiç gerek yok diye cevap veren Bayan Marks göz ucuyla Sophie'ye bakıyordu. Henriette'e göre bu tür sohbetler bir genç kız tarafından dinlenmemesi gereken sohbetlerdi. Konuyu değiştirmeye çalışarak devam etti. Köln'de opera orkestrasında arpları kadınlar çalıyormuş. Onların annelerine acıyorum dedi Schlag titreyerek. Kesinlikle hayır, kadınlar için bu çok güzel bir olay dedi birden canlanan Sophie ve annesinin kızgın bakışlarını aldırmadan devam etti. Fransa'da dükkanlarda dışarıdan getirilen kızlar tezgahtar olarak çalıştırılıyor. İnşallah Trier'de böyle bir şey olmaz diye bir azdan cevap verdi saygın bayanlar. Bu oğullarımız için bile affedilmez bir şey. En önemlisi de bu tür kızlar toplum içerisinde namusluyum diye dolaşıyorlar. Konuşmaya ilk defa din adamı Jacob Grossman'ın karısı da katıldı. Sophie, Bayan Grossman'ın yüzünü üzerinde kabarmış 5 üzüm tanesi bulunan bir çöreğe benzetiyordu. Üzümler sanki gözlerinin, burnunu ve dudaklarının yerini tutuyordu. Köln'de canlı bir kadını gömmüşler yine. Bayan Grossman korkunç hikayeleri özenle toplayıp biriktiriyor, onları kendisiyle her yere taşıyor ve tıpkı bir tüccarın malını övdüğü gibi o da hikayelerini övüyordu. Onun çabalarıyla Trier mezarlığında ölüler için özel bir bina yapılmıştı. Bu binada ölüler gömülmeden 3 gün önce göğüslerine küçük bir zil takılıp 3 gün boyunca burada bekletiliyorlardı. Böylece gerçekten ölü mü yoksa komada mı oldukları anlaşılıyordu. Henriette inançlarından dolayı ölüm konusunda konuşmaktan çekiniyordu. O yüzden bu uydurma hikayeye bir son vermek için olayı duyduğu yalanını söyledi. Ama Bayan Grossman vazgeçmiyordu. Mümkün değil sevgili Henriette, siz herhalde postacı hikayesinden bahsediyorsunuz. O çok eski bir olay. Bu olayı ise ben bugün omnibüs durağında öğrendim. Size bu inanılmaz olayı anlatmak istiyorum. Bir tüccar aceleyle karısını gömmüş ama bir hırsız ölünün yüzüğüne ve elbisesine göz dikmiş ve mezarı açmış. Ne olmuş biliyor musunuz? Sözde ölü olan kadının parmağı çektiğinde kadın kendine gelmiş. Söylenenlere göre kadın eve dönünce kocasının saçları korkudan beyazlamış. Çünkü onu bir ruh sanmış. Ah, aklıma gelmişken Rutenberg'in ölümünü hızlandıran hayalet hakkında bir şeyler duydunuz mu? Henriette Mark, Sophie'ye lambayı yakmasını ve masadaki kahve fincanlarını toplamasını söyledi. Bu misafirliğin bittiğinin işaretiydi. Misafirler kalktılar ve arkadaşları olan ev sahibesini öptüler. Bayan Schlag elbisesiyle sayısız sesler çıkararak balon gibi şişmiş bir vaziyette merdivenden aşağıya iniyordu. Onun önünden giden kısa boylu Bayan Grossman sürekli arkasına dönerek şehir morgunda olan bir olayı tüm korkunç ayrıntılarıyla anlatmaya çalışıyordu. 7. Karl ve Hermann posta istasyonunun yanındaki omnibüs durağında Johann dayıyı bekliyorlardı. Şehirler arası ulaşım bu duraktan yapılmaktaydı. Babaları mahkemede bir duruşması olduğu için Johann dayıyı karşılama görevini Karl ve Hermann'a bırakmıştı. 4 at koşulmuş araba en sonunda gecikmeli olarak sokağın köşesinde gözüktü. Çamur ve tozla kirlenen arabanın arkası çarpılmış Koblenz Trier tabelası ve yorgunluktan zor yürüyen atlar uzun, zor bir yolculuk geçirildiğini gösteriyordu. Johann dayı kız kardeşinin oğullarını uzaktan tanımış gülümseyerek mavi bir mendil sallıyordu. Eşyalarını aldıktan sonra çocuklara sarıldı ve çok iyi olmayan bir Almanca ile konuşmaya başladı. Almancasında çekilmez bir Hollanda aksanı vardı. Cümlelerin kuruluşu ve sözcüklerin söylenişi Karl'a annesini hatırlatıyordu. Karl'ın annesi evlendikten sonra yaşamaya başladığı ülkenin diline bir türlü alışamamıştı. Hollandalı dayı büyük bir neşeyle akrabalarını soruyor ve Nimwegen'den selamlar iletiyordu. Bay Pressburg yolculuktan çok memnundu, özellikle Köln'de verdikleri moladan. Dünyanın en harika şehri diyordu dayı ve şehrin pazarları, dükkanları ve ticareti ile ilgili izlenimlerini anlatıyordu. Johann Bond'a bir gece geçirmiş, öğleden sonra Koblenz'de kalıp Metternich'in ünlü evini gezmişti. Brücken Gasse'ye yaklaştıklarında misafir birden durdu ve karlı tepeden tırnağa inceledi. Omzuna vurarak yaramaz diye bas sesiyle gürledi. Sen tam bir erkek olmuşsun artık, son gördüğümden beri de akıllanmışsın. Hatırlıyorum da baban Heinrich ile bu sokakta yürüyorduk bir keresinde. Aniden karşımıza şu sokaktan bir üçlü çıktı. Elinde uzun bir copla ve bir arabacı kadar hızlı ve ustaca kız kardeşlerini kovalıyordun. Zavallılar yorgunluktan bitkin düşmelerine rağmen hala koşuyorlardı. Kabul et ki sen onlar için hep küçük despot olarak kaldın. Kendilerine o sonu bitmeyen fantastik hikayelerini anlatman için çamurdan yapılmış o börekleri bile yemeye hazırdı zavallı kızlar. Karl gülümseyerek dayısıyla birlikte çocukluğunu hatırlamıştı. O kadar uzak bir geçmişe dayanmayan ama yine de gerilerde kalmış çocukluğunu. Düşünceleri hala cıva kadar hareketli ve isyankardı ama yıllar geçtikçe davranışları değişmişti. ''Hey tüccar, sen nasılsın?'' dedi Johann Pressburg, Hermann'a onu hatırlayarak. Dar omuzlu, hafifçe kambur, sarı benizli, ince burunlu, sık sık hastalanan delikanlı, kardeşi Karl'ın tam zıttı bir tipti. Karl ise geniş omuzlu, sağlıklı, sağlam ama güçlü vücuduna göre biraz kısa bacaklıydı. Karl hayatı susamış, güçlü, isyankar, duyguları asla düzene giremeyen biriyken Hermann uslu, basit düşünceli ve her şeye boş vermiş bir tipti. İki kardeş arasındaki farklar iyi bir gözlemci olan dayının da gözünden kaçmamıştı. Kafasında Heinrich'i haklı buldu. Heinrich de bu farkları anlamış, çocuklarını farklı yollara yönlendirmişti. Misafir Brücken Gasse'de Henriette tarafından karşılandı. Johann kendisine gelemeden kız kardeşi onu bahçeden geçirerek kendisi için daha önceden hazırlanmış olan odaya götürdü. Odada kendisi için seramik leğen ve sıcak su ile dolu bir sürahi vardı. Paravanın arkasındaki ahşap karyola ev sahibesi tarafından ustaca hazırlanmıştı ve harika bir uyku vaat ediyordu misafire. Kocaman yumuşak yastıklarda en ufak bir kırışıklık bile yoktu. Üzerine bembeyaz Hollanda kumaşından yapılmış kılıflar geçirilmişti. İki atlas minderin üzerinde onları diken kızın isminin baş harfleri işlenmişti. H.P. Minderler uçacakmış gibi hafifti. Birileri büyük bir olasılıkla Sophie kilimin üzerine yumuşak kadife terlikler koymuştu. Koltuğun üzerinde bir bornoz, komodinin üzerinde ise bir Russo kitabı vardı. Bu kitap da Heinrich Marx'ın hediyesiydi. Yatağın üzerinde bir de kurdelalı bir gece şapkası vardı. Bay Pressburg'un ne bornoza ne gece şapkasına ihtiyacı vardı. Çünkü her zaman onları beraberinde getiriyordu. Russo'nun kitabını dikkatle aldı, üzerine mum damlatmaktan çekindiği için onu dolaba koydu. Bay Pressburg yıkandı, gri ceketini giydi, altına da beyaz hırkasını ve beyaz pantolonunu geçirdi, saçlarını parfümlü ayı yağıyla taradı ve ikinci kattaki yeşilli pembeli balkonda oturan kız kardeşinin yanına gitti. Heinrich Marx hala mahkemeden dönmemişti. Aile üyelerinin kulakları kirişteydi. Giriş kapısından bir ses gelip gelmediğini duymaya çalışıyorlardı. Johann dayının şerefine verilen yemek saat 8'e ertelenmişti. Bu yemeğe Marx'ların Trier'deki akrabaları da davetliydi. O zamana kadar Henriette Johann'a çocuklarını tanıttı. Henriette büyük bir gururla yeni elbiselerini giydirdiği çocuklarını içeri getirdi. Tül bir elbise, onun altına da terliklere kadar uzanan pliseli ve kolalı bir pantolon giydirilmiş olan utangaç narin bir çocuğu öne doğru iterek ''Bu Henriette benim adımı taşıyor. Hadi kızım öp dayını.'' Onu son gördüğünde çok küçüktü. ''Johann sence 14 yaşında bir kız için fazla kısa değil mi? Luisa'nın boyu da bu kadar. Üstelik Henriette'den bir yaş küçük.'' Luisa ile ablası arasındaki fark tıpkı Karl ve Hermann arasındaki gibiydi. Luisa'da korkaklıktan eser yoktu. Annesinin söylemesine gerek bırakmadan gidip dayısının yanağından sessizce öptü ve yerini küçük kardeşi Emily'ye bıraktı. Emily inanılmaz derecede güzel bir vücuda sahip, güzel yüzlü, narin bir çocuktu. Muhteşem siyah saçları vardı. Siyah kâkülün altında da kocaman gözleri. Johann Pressburg bu küçük güzele karşı duyduğu hayranlığı saklayamadı. Bayan Marx buna çok sinirlendi. Çünkü ona göre çocuklardan birine karşı daha fazla ilgi ve hayranlık göstermek çok zararlıydı. Bu yüzden de kocasına sürekli kızıyor ve onunla tartışıyordu. Heinrich tam bir Karl hayranıydı ve bunu saklamayı da hiç başaramıyordu. Emily güzelliğiyle küçük kız kardeşi Caroline'i de gölgede bırakıyordu. Anne Marx, Caroline'i zorla divanın arkasından çıkardı. ''Sevgili kızım, lütfen daha cesur ol ve bir reverans yap.'' diye sakinleştirmeye çalışıyordu Caroline. Bu kız zavallı abisi Morris David'in öldüğü yıl doğdu. Ama onun ölümünden sonra Tanrı bize Edward'ı verdi. Caroline gibi utangaç olan Edward da annesinin arkasına saklanıyordu. Marx ailesinin 8 yaşındaki oğulları zayıf ve raşitikti. Johann Pressburg yeğenlerini doyasıya öpüp okşadıktan sonra kahveli Hollanda şekerlerini dağıtmaya koyuldu. Çocuklar çığlıklarla çevresini sardılar. Sadece küçük dalgın olan Caroline kenara çekildi ve abisi Karl'ı dayısının şekerlerine tercih etti. Caroline ve Karl birbirlerine çok düşkündüler. Aniden bir kargaşa başladı. Dış kapıdan gelen sesleri duyunca çocuklar şekerleri unutup geldi diye kapıya doğru koştular. Sophie, Karl ve Hermann bile dayanamayıp çocukluklarından kalma bir alışkanlıkla aşağıya doğru koştular. Ben kazandım diye bağırıyordu Luisa. Hayır ben diye ağlıyordu Edward buruk sesiyle. Johann şaşkın şaşkın kız kardeşine baktı. Çocuklardan hangisi babasını ilk karşılarsa yemekte onun yanına oturma hakkını kazanıyor dedi Henriette bıkkın ama gururlu bir sesle. İçeri kucağında Caroline çevresi çocuklarla sarılmış Heinrich Marx girdi. Edward ceketine yapışmış ağlayarak arkadan sürükleniyordu. Luisa'nın yüzü kazandığı zafer nedeniyle parlıyordu. Baba tüm çocuklarına gülümsüyordu ama Henriette kocasının bir sorunu olduğunu hemen anladı ve çocukları gönderdi. Gazinoda Marsilya'yı söylemek gerçekten de sorun yarattı. Olayı Berlin'e götürmüş subay. Başkentin memurları bizimle uğraşmaya karar vermiş. Bugün benden bir açıklama istediler ve neredeyse sorguya çektiler. Günümüzün koşulları böyle. Beni neyle suçlayacaklarını bilmiyorum. Ben Prusya'ya tüm diğer Rem vatandaşları kadar hizmet ettim. Ama unutmayalım ki şu anda soylu kraliçe Louis'in döneminde değiliz. Şu anda despot bir monarkın dönemindeyiz ve bu da Alman birliğimizin kurulması karşısındaki en ciddi tehlike. Oysa o birliğe öyle çok ihtiyacımız var ki. Heinrich yorgundu ve sustu. Tozlu yüzünü mendille uzun uzun sildi. Eşlerin konuşması yemeğe gelen akrabalar tarafından yarıda kesildi. Babetta ve Esther halalar gelmişti. Her ikisi de Heinrich'in kız kardeşiydi. Trier'in dışında kocalarıyla birlikte yaşayan kız kardeşler her bahar mutlaka erkek kardeşlerini ziyaret ediyorlardı. Jakob Marx da geldi. Heinrich'in İkinci kardeşi Samuel yerli bir ravindi ve Heinrich'in ailesini ziyaret etmiyordu çünkü Yahudi dininin gereklerini yerine getirmiyorlardı. Babetta ve Esther yakınları için iyimserliği, düşünceli olmayı tercih ediyorlardı. Aralarındaki tek fark birinin iyimserliğine karşılık diğerinin tam bir kötümser olmasıydı. Halalar bağıra çağıra ailenin sağlığı hakkında bilgi topluyorlardı. Sophie, altın kızım, umarım Edward'ın sağlığı yerindedir diye soruyordu Babetta yüksek sesle. Korkarım Emily beni dinlemeyip yaralı parmağını sarmadı. Esther çocukların hepsini çok solgun, Henriette zayıflamış bulurken Babetta olayları tam tersinden değerlendiriyordu. Çocuklar harika görünüyor diyordu Babetta bir düzine yanak öpüp bukleler okşayarak. Henriette de hiç bu kadar şişman ve sağlıklı görmemiştim. Heinrich'in kardeşi Jakob, Trier'deki Yahudi topluluklarıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyordu. Johann Pressburg onu büyük bir dikkatle dinliyordu. Heinrich ise pencerenin kenarına oturmuş sigara içiyordu. ''Bizim yaşamamız her gün daha da zorlaşıyor.'' diyordu Jakob Marx, sözüne ara verip sık sık nefes alarak. ''Heinrich, hep senin haklı olduğunu düşünürüm. Yahudi dininin ağır vecibelerini yerine getirmeyi reddettiğin için. Aileni böyle kötü şartlarda yaşamaya zorlamamış olmanı anlamamak mümkün değil. Tanrı birdir ve önemli olan ona şöyle veya böyle hizmet etmektir. Yaşadığımız şu aydınlanma çağında her insan ön yargılarını yenmelidir. Bizim neslimizden hiç kimse seni bu konuda yargılayamaz.'' dedi neşeli Babetta el işini çıkarıp Sophie'nin yanına yerleşerek. ''Bir bu eksikti.'' diye bağırdı Jakob Marx surat asarak. Kim yargılayabilir ki onu? Günümüzde kendi dinini terk edip başka dine geçen Yahudi sayısı korkunç rakamlara ulaştı. Burada başka bir din söz konusu değil, dedi Heinrich Marx sinirlenerek ve onları dinleyen Karl'ı hafifçe kapıya doğru itti. Yemek hazırdı. Çocuklarını vaftiz ettireli 10 yıl olmuştu. Töreni ordunun rahibi Mühlenhof gerçekleştirmişti. Mühlenhof aynı zamanda şehrin baş rahibiydi. Heinrich gibi Rousseau ve Voltaire'in öğrencisi olan biri için Yehova ve İsa arasında hiçbir fark yoktu. Bir filozof beynine sahip olan Heinrich her iki dine de aynı ölçüde yabancıydı. Hristiyan değildi çünkü İsa'ya inanmıyordu. Musevi de değildi çünkü Yehova'ya da inanmıyordu. Ama Heinrich bir Yahudiydi ve işe başlayabilmek için vaftiz belgesine ihtiyacı vardı. Ailenin diğer üyelerinin vaftiz edilmesi 7 yıl sonraya ertelenmişti. Bunun nedeni de Heinrich'in 70 yaşındaki annesiydi. Heinrich'in annesi bir Ravin annesi ve bir Ravin duluydu. Oğlunun Hristiyanlığa geçmesine çok üzülen kadın yıllarca gözyaşları dökerek Heinrich'i asla affetmedi. Onun yüzünden Heinrich çocuklarının vaftizini sürekli ertelemek zorunda kaldı. 1823 yılının Mayıs ayında annesi öldüğünde engel ortadan kalkmıştı. 17 Ağustos 1824 günü hukuk danışmanının tüm çocukları vaftiz edildi. O zaman Karl 6 yaşındaydı. Heinrich Marx'ın birkaç arkadaşı ve meslektaşı çocuklarına vaftiz babalığı yaptılar. Herkesten çok Henriette karşı çıkmıştı bu olaya. İntikamcı Yahudi tanrısının kendilerini takip edip cezalandıracağından korkuyordu. 15 aylık bir tereddütten sonra 1825 yılında Bayan Marx yeni dini kabul etti. Eski şüphelerinin inadına eski tanrıdan hesap sorması için yeni tanrıya sığındı. Bayan Marx koyu bir Hristiyan olmuştu. Çünkü Henriette dinsiz yaşayamıyordu ve anlamıştı ki aslında kilise ile sinagog arasındaki fark çok küçüktü. 8. Pazar sabahı kahvaltıdan sonra Karl Hollanda'dan gelen dayısını Trier gezisine çıkardı. Onlara katılan Heinrich Marx aramızda hiç kimse şehrin tarihini Karl kadar iyi bilemez dedi gururla. Karl'ın yüzü parladı. Babasıyla yaptığı şehir gezintileri en büyük zevklerinden biriydi. Baba ile oğul arasında derin bir sevgi ve dostluk vardı. Şemsiye almayı unutmayın, havanın böyle iyi görünmesi hayra alamet değil diye öğüt verdi bahçede nergis ve leylak toplayan Sophie. Hava gereğinden fazla, hatta şüphe uyandıracak kadar açıktı. Her taraftan tepelerle desteklenen gökyüzü porselen bir tabağa benziyordu. Üzerinde de karıştırılmış kaymak parçaları gibi bulutlar vardı. Hava sakin ve boğucuydu. Meşe ve çam ağaçlarıyla çevrili küçük kasabanın yaz pazarları her zaman neşeli ve serin olurdu. Güzel giymiş zengin kasabalılar birbirlerine gülücükler dağıtıp reveranslar yaparak merkez sokağı olan Simenonstrasse'de de dolaşırlardı. Heinrich Marx da arkadaşlarını ve ailelerine selam veriyordu. Karşıdan hamaher göründü. Yapmacıklığıyla ve parlak kadife takım elbisesiyle çok dikkat çekiciydi. Dağınık töton kafasının üzerindeki şapka sürekli düşüyordu. Belli ki kiliseden dönüyordu. Önemli bir insan havalarında yürüyor ve zevkten dört köşe oluyordu. Hukuk danışmanı eski bir dükkanın yanında heykel ve Latince yazıların önünde hararetli hararetli konuşan bir ikiliyle karşılaştı. Köln'den yeni gelen Schlag avukat Lenz'e izlenimlerini anlatıyordu. Arkalarından şemsiyelerini ortak bir ritimle sallayan eşleri geliyordu. Tiyatrodan daha çok şey beklememiz gerekiyor diye bağırıyordu Bayan Schlag yüksek sesiyle kocasının ve yanlarında ilerleyen at arabasının sesini bastırarak. Zaten bir o kadar ses de elbisesinden çıkıyordu. Aktristler sahnede Tanrı'ya dua ederken seyirciler arasındaki genç beylere göz atmayı bıraktıklarında ve piyesler daha büyük bir özenle özellikle ahlaki piyesler seçilmeye başlandığında ancak o zaman kızlarımızın da izleyebileceği ve onlar için de yararlı bir tiyatro oluşabilir. Bayan Lenz melankolik bir yüz ifadesiyle Bayan Schlag'ın söylediklerini onaylıyordu. Heinrich Marx, Karl ve Pressburg bayanlara selam verip onların yanından geçtiler. 17. yüzyılda yapılmış olan üç kralın evinin çevresini dolaşıp Glöckenstrasse'ye çıktılar. Önlerine Yahudi mahallesine giden kapılar çıkıyordu. ''Burada bizim atalarımız Trier ravinleri yaşıyormuş.'' dedi Karl dayısına. ''Ninem sık sık beni çocuklarla birlikte burada gezdirirdi.'' Dedem Max Levy, ravin unvanını aldığında burada yaşıyormuş. Frankfurt Main'de oturan Esther hala diyor ki, Trier gettosundaki Yahudi gelenekleri yok oldu. Bunun nedeni de burada Fransız kanunlarının değil, Alman kanunlarının geçerli olmasıymış. ''Bu doğru.'' dedi Heinrich. ''Orada hala Orta Çağ yaşanıyor. Her gece mahallenin dış kapıları kapanıyor ve Yahudilerin getto dışına çıkmaları yasaklanıyordu. Çünkü şehrin kaldırımlarında dolaşarak onları kirletebilirlerdi.'' Avrupa krallarının davetlerini kabul eden Rothschild bayları için bu geçerli değil tabii ki. Heinrich'in sözü yarım kaldı. Karşı kaldırımda bir şey ilgisini çekmişti. Orada bastonuna yaslanmış Wittenbach, silindir şapkasını gözlerine kadar indirmiş gökyüzünü seyrediyordu. Sokak dar, evler ise yüksekti. Bu yüzden Trier'in tarihçisi ve lisenin müdürü olan Wittenbach'ın hava durumu hakkında bir tahmin yapması çok zorlaşıyordu. Gökyüzü berrak ama doğudan bulutlar geliyor. Dolayısıyla öğleden sonra bir fırtına gelebilir diye haber verdi Marx'ları görünce. Bay Pressburg'u kendisine takdim ettiler. Dostum Karl, misafirinize Porta Nigra'yı göster dedi ihtiyar Wittenbach delikanlıya. O siyah kapılara eskiden Mars kapıları denirmiş ve bir Roma şehri olan Trier'i kuzeyden korurmuş. Lisenin müdürü merkez pazara doğru gitmeyi düşünüyordu. Pazar sabahları şehir sakinlerinin yarısı orada dolaşıyordu. Hukuk danışmanı Wittenbach'tan nazik bir şekilde misafirine şehrin önemli yerlerini gezdirmesini istedi. Yerli tarihçi böyle bir teklife asla hayır diyemezdi. Trier tarihi hayatının en önemli parçasıydı. Wittenbach kendisini saygıyla dinleyen grubu Porta Nigra'ya doğru götürdü. Yarı yıkık kuleler, iki kaya gibi ortalarından çifte bir kapıyla birleşmişlerdi. Johann Pressburg, Romalılardan kalan bu tarihi yapıda çekicilik taşıyan bir özellik göremedi. Buraları Göte'ye de gezdirmiş olan öğretmen Johann'a bu düşüncesinden dolayı acıyarak baktı. Trier çok eskidir dedi müdür. Marx'lara dönerek eski bir destanda anlatıldığına göre Trier Roma'dan tam 1000 yıl daha eskidir.